Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 50.
Ve onlar büyük inatlarının ateşinde, inandıkları yolda hiçbir engel dinlemeden ilerlerler. İnsanlığa yepyeni söyleyişler, türkülerin ezgilerin doğurgan ve zenginliklerini ulaştırırlar. Seferberlik türküleri Ruhi Su'da Avşar Anası'nın ağıdından daha başka güzelliktedir. Çünkü Ruhi Su, yeni, usta, büyük kişiliği olan bir yorumdur. Seferberlik seferberlik, soyka kalsın böyledirlik, yaşaması irezillik, eli deste güllü pamuk. Halkın acısı çektikleri savaşa karşı her zamanki sonsuz nefreti Ruhi Su'da yeniden gümbür gümbür dile gelir. Savaştan bilinçli nefret Ruhi Su'nun sesinde yoğunlaşır. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı Ruhi Su'nun ustalığının süzgecinden geçtikten sonradır ki somutlaşır, daha büyük bir anlam kazanır. Sesle sözün uyumuşu bize yeni, yepyeni bir Kuvayi Milliye anlayışı getirir. İki büyük ustanın el ele verişinde yeni dünyalara, yeni gerçeklere varırız. Ruhi Su da bütün büyük sanatçılarımız gibi öz yaşamını, sanat yaşamını talihsizlikleri içinde sürdürdü. Kötü koşullar daha onun yakasını bırakmış değil. Demek ki bir sanatçının ateşinin inadı hiçbir engeli tanımıyor. Ruhi Su bütün engelleri aşıp halkına ulaştı. Bu zor bir işti. Üstesinden geldi. Sanatını derinlemesine oluştururken halkına ulaşmasını da bildi. Ruhi Su'nun Anadolu'nun sesi dünya halklarına da ulaşacaktır. Dünya halkları da Ruhi Su'yu bizim halkımız kadar değilse de ona yakın sevecektir. Bu er geç gerçekleşecektir. Bugün değilse yarın. Çünkü halklar kardeştirler ve Ruhi Su halkımızın sesidir. Mart 1971. Cevat Fehmi Başkut için. Yılı aklımda değil, kasabadan Adana'ya gelmiştim. Arif Dino, aman iyi oldu, iyi ki geldin dedi, iyi ki geldin. Cevat Fehmi'nin bir piyesi oynuyor. Üstelik de İstanbul'dan gelen topluluk piyesi, iyi oynuyor. Ben o zamanlar hem gazeteci olarak hem de piyes yazarı olarak Cevat Fehmi'yi biliyordum. Arif Dino ondan birkaç kere de söz açmıştı ama o kadar üstünde durmamıştım. Arif Bey bu sefer ondan piyesinden söz açarken coşku içindeydi. Arif Dino büyük bir ressamdı, şairdi, daha da çok kültürlü, erişilmez zevki olan bir adamdı. Geniş kültüründen, inceliğinden onunla ilişki kuran her kişi faydalanırdı. Eski Yunan, eski Yunan tiyatrosunu da çok iyi bilenlerdendi. Dünyanın birkaç kentinde, başkentinde ünlü piyeslerin dekorlarını yapmıştı. Abidin Dino'nun Abidin Dino olmasında, Orhan Kemal'in Orhan Kemal olmasında onun da payı vardır. Benim üzerimdeki etkisi uzun sürmüş bir öğretmenlik etkisidir. Bütün biletler satılmıştı. Arif Dino dedi ki, ne yapıp etmeliyiz bu piyesi görmelisin. Çünkü dedi, Cevat usta bir tiyatro yazarıdır. Türkiye'de bu ustalıkta bir tiyatro yazarı ve halk adamı daha yok. Cevat Fehmi şaşılacak bir ustadır. O piyeslerini çağımızda eski Yunan ustaları sağlamlığında kurar. O ne yazarsa işte bu klasik sağlam kurgudan dolayı halk onun piyeslerini tutar. Hangi köyde hangi kasabada oynanırsa oynansın onun piyesleri bu eski Yunan kurgusundan dolayı sevilir. Sonunda biletleri bulup tiyatroya gittik. Arif Dino yanımda durmadan piyes oynadığı sürece onun kurgusunu, kurgunun içeriğe uygunluğunu anlattı durdu. Birçok şeyleri ondan öğrendiğim gibi Cevat Fehmi Başkut'u da ilk olarak Arif Dino'dan öğrendim. 1951 yılında Arif Dino ile İstanbul'da buluştum. İlk hikayelerimi yazmıştım. Pis hikaye, bebek, öteki küçük hikayeler. Hikayeler koltuğunda Arif Bey ile doğru Cevat Fehmi'ye geliyorduk. Ben de sonsuz bir inanç vardı. Bu Cevat Fehmi bildiğimiz piyes yazarı. Yıllardır tanımadan dost olduğumuz Cevat Fehmi ise beni hemen Cumhuriyet'e alacaktı. Arif Bey de büyük bir güvenle Cevat bu işi anlar diyordu. Hikayelerini ona bir vereceğim, ertesi gün Cevat seni gazeteye alacak. Olmazsa onunla birlikte Nadir Nadi'ye gideriz. Bir yandan seni Nadir Nadi'ye o anlatır, bir yandan ben. Tamam, sen hiç korkma, hiç korkmuyordum. Bunca yılın dostu beni bir işe hiç olmazsa almaz mıydı? Beni anlamaz mıydı? Böyle piyesler yazan bir adam benim hikayeleri okur da İstanbul'a geldim. 15 gün sonra da Arif Dino Adana'dan geldi. Benim cebimde 2,5 dirhem kalmış, parklarda yatıyordum. Arif Bey'in de hiç parası yoktu. Bir akrabaya konuk inmiş. Bir ikindi üstü buluştuk. Yüreğim ağzımda, hikayelerim koltuğumda Cumhuriyet'e yöneldik. Cevat Bey'i kapıda sorduk. İzinli dediler, olamazdı. Biz Arif Bey'le bunca yıl Cumhuriyet, Cevat Fehmi hayali kurmuştuk. Ben bunca yıl kurduğumuz işe girme, Cumhuriyet'e yazma hayalini yıkıldığıma yanayım, Cevat Fehmi ile tanışmadığıma mı yanayım? Kös kös Cumhuriyet'ten döndük. Arif Bey hiç üzülme dedi. Şunun şurasında ne var? Bir ay sonra Cevat gelecek, sen de işe gireceksin. İşe gireceğim ama cepte 2,5'luk, parklarda gecelemek bir ay çekilir mi? Bir hafta sonraydı. Arif Bey benim halimin duman olduğunu çakmıştı. Senin hikayeleri ben Nadir Nadi'ye götüreceğim dedi. Okursa seni işe alır. Ben tutturdum. İlle de Cevat Bey. Sonunda Arif Bey benim hikayeleri koltuklandı. Nadir Nadi'ye gitti. Aradan ne kadar bir süre geçti şimdi aklımda yok. Arif Bey bana git Nadir Nadi'ye seninle konuşmak istiyor dedi. Ben de gittim. Nadir Bey beni hemen işe aldı. Doğan Bey'e gönderdi. Onunla da konuştuk. Ben hemen o gün Doğu Anadolu'ya röportaj yapmaya yola çıkmak için hazırlıklara giriştim. Röportajdan 3 ay kadar sonra döndüm. Yazılarım Cumhuriyet'te yayınlanmış, ilgi çekmeye başlamıştı. Cevat Bey de izinden dönmüştü. Büyük masasının başında oturmuş, kıpırdamadan duruyor, dalmış, yalnız eli kalemi oynuyor. Bir süre bekledim, başını kaldırdı, bana baktı. Ne istediğimi sordu. Anlattım. Hemen ayağa fırladı. Kolumdan tuttu, beni yanına oturttu. Biraz şaşkındı ama belli etmiyordu. Çünkü kılığım berbattı. Geziden de yeni dönmüş birkaç ay yaya yol yürümüştüm. Diyarbakır Ovası'nda, Van Gölü kıyılarında. Öğretmen misiniz diye sordu. Kendimi anlattım. Başıma gelenleri bir bir söyledim. Üzülme dedi. Yazılarımı sevdiğini, birlikte çalışacağımızı söyledi. Ben seni diye de ekledi. Sarışın, incecik, kısa birisi belliyordum dedi. Yazılarından bu izlenimi almışım. Ve dostluğumuz başladı. Sonradan öğrendim ki işi arasında masasından kalkışı, benim kolumdan tutup masasına oturtuşu, kahve söylemesi, işinin en civcivli saatinde benimle bir saat konuşması onun için olağan davranışlardan değildi. O sıra gazetede bulunan arkadaşlar Cevat Bey'in bu davranışlarına çok şaşırmışlardı. Bana karşı davranışı her zaman zaten arkadaşları şaşırtmıştır. Bana çalıştığımız 12 yıl boyunca bir çalışma arkadaşına davrandığı gibi değil, bir kardeşe davranır gibi davrandı. Her kitabımın çıkışı, tutulması onda inanılmaz bir sevinç yaratırdı. Bir yazar mı, bir dostu mu anlatıyorum? İkisi bende karma karışık. Yazarlığı, dostluğu, kardeşliği, hocalığı hepsi bir arada. Bir yazarın kişiliğini türlü etkenler yapıyor. Türlü kişilik çelişkileri bir yazarı oluşturuyor. Çalışma arkadaşları bilirler ki o kaya gibi sert, gülmez birisidir iş başında. Gene çalışma arkadaşları bilirler ki o işinin dışında çocuksu, saf, sıcak, dost bir insandır. Çelikten bir zırh içinde yumuşacık, dost bir yürek. Ben Cevat Fehmi Başkut'u tanıdıktan sonra ondan hareket ederek büyük sanatçı kişiliklerini de tanıdım. Sanatçılık biraz da çocuksulukla at başı gidiyor. Onunla 12 yıllık çalışma arkadaşlığımızda ne kadar çatışmamız olmuşsa onun çocukluğundan da oldu. Ondan ne kadar dostluk görmüşsem gene onun çocuksu yönünden gördüm. Bir insan Cevat Fehmi Başkut kadar çocuksu, temiz olmadan bir usta sanatçı olamıyor. Aramızdaki dostluğun sebeplerini araştırmadım. Sonuna kadar sürmüş bu dostluğun sebebi neydi, nasıl başladı düşünmedim. Oluveren, üstünde düşünülmeyen bir şey. Elbette sebepleri olacak. Hem de önemli sebepleri. Belki biliyorum, belki de hiç bilmiyorum. O bir halk adamı, bir halk yazarıdır. Her yazdığını halk ölçüsüne vurmak onun inancıydı. Belki de alışkanlığıydı. Halktan öğrenirdi, halka verirdi. Onun için halk anlamaz diye bir şey yoktu. Çok sanatçı vardır, eserleri tutmadı mıydı, halk anlamaz, yaftasını hemen yapıştırıverirler. Cevat Fehmi için en anlayan halktı. Onun için hiçbir zaman hiçbir şeyde halkı suçlamadı. Ne politikada ne sanatta halkın olumsuz yanlarını bile suçlamazdı. Halkın Anlayışı üstüne bir gazetecilik okulu kurdu. Gazeteci olarak Cevat Fehmi Başkut'un üstünde durursak, sanatçı olarak, emekçilerden yana politikacı olarak, onun getirdikleri kişiliği üstünde durursak çok şey kazanırız. Onun için yaratan ki, var eden ki halktı. Son yıllarda bir piyesi tutmamıştı. Tutmamıştı değil, onun alıştığı kadar sahnede kalmamıştı. Bundan da üzgündü. Bir arkadaş onu teselli etmek için "Halk anlamadı," dedi. Cevat Bey güldü, yumuşak, kendine güvenli, alaycı. "Yok," dedi, "o yanlış. Halk anlamaz olmaz. Ben de kusur işledim. Piyesin neresini kötü yaptım? Halk anlamaz olmaz. Bir şeyler kaçırdım. Belki halkın elini bıraktım." Haksız hiçbir şey olamayacağına inanıyordu. Sanatçı olarak da, insan olarak da, gazeteci olarak da bir çaresiz, bir mümkünsüz ortamda yetişti. Koşullarını çok yakından biliyorum. Onun koşullarının acısı yüreğimin başında ağı gibi, bir top ağı gibi durup duruyor. Sanatçı olarak da, gazeteci, insan olarak da yapabileceğinin yetisinin çok azını yapabildi. Buz dağları gibi onun suyun altındaki kısmı üstündekinden çok büyüktü. Zulmedenlerden, hükmedenlerden nefret ediyordu. Hiç belli etmeden halktan bir sanatçıyı, bir insanı koşulların elverdiğice tutuyordu. Onun Kadıköy İskelesi diye bir piyesi var. Benim en sevdiğim piyesi budur. Benim için de bir şaheser piyes. Kiracı ve ev sahibi çatışması üstünedir. Orada apartman sahiplerini Cevat Fehmi bütün hışmıyla mahkum eder. Sömürücülüğü böylesine öfkeyle mahkum eden bir piyes bilmiyorum. Kiracıyı türlü usullerle evinden boyuna ev sahipleri atarlar. Kiracı çünkü dar gelirli biridir. O da başka bir ev bulur. Koşullar değişir. O ev sahibi de atar kiracıyı. Birinci kovan ev sahibinin bir tilki vardır. Hep sağ omzunu oynatır. Ondan sonra kiracı da ne kadar ev kiralamış, ne kadar evden kovulmuşsa, kovulurken bir de bakar ki ne görsün, kovan bir omzunu oynatıyor. Çehov'daki balta sesleri gibi. Cevat Fehmi Başkut, halkın günlüğünden onun derinliğine gidebilme olanağını arardı. Piyeslerini böyle sağlam bir temele oturtmaya çalışırdı. 1963 yılında Nazım Hikmet'le Paris'te buluştuğumuzda bana uzun uzun Babali'yi sordu. Eski arkadaşlarını teker teker sordu. Cevat Fehmi üstünde candan konuştu. "Ne talihli adamsın kardeş," dedi. "Cevat gibi bir adamla çalışmak hem de 12 yıl bir talih. Çünkü Babali yer adamı. İnsan demirden olsa Babali'ye 12 yıl dayanamaz. O röportajları nasıl yazmak, yayınlamak imkanını bulmuşsun, şimdi anlıyorum." Sonra Cevat Bey'in piyeslerinden söz açtı. "Onu insan, dost, çalışma arkadaşı olarak çok severim ama söyle ona piyeslerini daha çok severim. Ona bir gün onu mutlaka göreceğimi de söyle. Piyesleri de Rusya'da oynayacak. İlk önce Azerbaycan'da, sonra da bütün Rusya'da oynayacak," dedi. Göç piyesi Azerbaycan'da oynadı. Sonra da Nazım Hikmet öldü. 20 yıl önce Nisan ayında gelmiştim İstanbul'a. Bir ay sonra da Orhan Kemal gelmişti. Orhan öldü. Doğan Nadi öldü. Cevat Bey öldü. Kolum kanadım kırıldı. Sözünün acısına daha iyi varıyorum artık. Birer birer dostları yitirmek, insan her sevdiğiyle biraz ölüyor. Öle öle ayakta tükenmek de var. Dost acısı acıların en beteri olsa gerek. Ölen dostların, ölümü yenen sanatçılar olması İnsanın acısını azıcık yeğniltiyor. Cevat Fehmi'nin arkasında koskocaman bir halk dünyası kaldı. Toplumumuz gün geçtikçe onun piyeslerindeki bu dünyaya daha yaklaşacak, ısınacak, onu daha anlayacak, sevecek. 21.3.1971. Cömertlik üstüne. Eyüboğlu aşırılığı sevmezdi. Hoşgörülü bir adamdı. Çok öfkelendiği, delicesine tutulduğu şeyler vardı. Aklınca hep ölçü isterdi. Dostlarından ölçüsüz hoşgörü, alçak gönüllü olma isterdi. Övünenlere çok karışırdı. Övünenleri de hoş görürdü. Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter derler ya, ben onun en övünen dostlarından biriydim. Gene de bir kerecik olsun beni kırmadı. Onunla dostluğumuz aramızda yürekten, sözsüz 30 yıl sürmüş bir dostluktu. Dostluğumuzun bir iki iyi tanığı vardı. Birisi Ali Uğur, birisi de karısı Mahdi'ydi. Bakın, Eyüboğlu işte bu övünmemi duysa buna kızardı ama belli etmezdi. Hoş görürdü. Benim ona çektirdiklerim oldu. Öylesine taşkın, ipe sapa gelmez. Sevinci severdi, sevgiyi severdi. Bir insanda sevinçten, sevgiden çok varsa, bu insan bu iki duyguda ne kadar aşırı giderse gitsin, sevinç içinde kalır. Sevgiyle dolar taşardı.
Ayrım sonu.